As-salamu alaykum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Al-Abdu Wa Iyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور وعد edilenmesi salatu ve selam duanın felsefesini açıklayarak bir yerde şöyle der bu da nasıl ki dünyevi işlerde kişi bütün gayretlerini sarf ettiği gibi Allah-u Teala'nın yolunda da kişi bütün gayretini sarf etmelidir. Pencabi bir ifadede. İnsanlar dua et derler. Esas itibariyle namaz kılmak ölmek gibi olmalıdır. Bunun anlamı Pencabi ifadede. Kişi gerçekten ihtiyacı varsa ancak dua eder. Dua etmek de ölüm gibidir. Ve burada bunun en çok önemi kişi adeta ölmüş gibi olur. Örneğin kişi bir damla su içtiğinde bunu içtiğinde susuzluğu gider gitmiştir derse halbuki çok büyük bir susuzluk vardır onda. Onun için bu yanlış bir ifadedir. Fakat bir tas dolusu su içerse tamam ben bunda tatmin oldum derse o zaman doğrudur. Dua öyle şekilde olmalıdır ki insanın ruhu erimelidir. Kişi tamamen kendisini Allah-u Teala'nın dergahına atmalıdır ki böyle duada Allah-u Teala ya bunu kabul edecek veya bunun karşılığını onun cevabını verecektir. Ya Allah-u Teala bu duaları kabul edecek veya bu kabul edilmeyecektir diyecektir. Bu felsefe duanın felsefesi olup bunu açıklar ve ne yazık ki bazı insanlar namazlarını ancak bir gösteriş gibi kılarlar ve bilakis Allah-u Teala'ya tam olarak güvenileceklerine bunu bir şekil olarak yaparlar. Allah-u Teala hiç şüphesiz duaları dinler diye inanmalıdırlar. Bu kesin inançlar tamamen onlar bu namaz ve dua konusuna derinlemesine dalarak bu duada, bu namazda kendilerini kaybederler. Kişi Allah-u Teala'dan yardım istediğinde onun problemleri çözümlenir ve Allah-u Teala'nın nimetlerine nail olur bu kişi. Bütün bunlar sadece ne zaman gerçekleşir? Bütün gayretlerinizi ve gücünüzü buna koyduğunuzda gerçekleşir. Ve tamamen tamamen Allah-u Teala'ya boyun eğdiğinizde gerçekleşir. Bu bizim bugüne kadar olan deneyimimizdir. Eğer dualar böyle kabul edilirse, eğer dualar bu yolla yapılırsa hiç şüphesiz kabul edecektir ve Allah-u Teala öylesine bize hidayet verecektir ki kişi dua ettiği şekilde, Allah-u Teala'nın istediği şekilde olmazsa dahi bu duada Mesih Aleyhisselatü Vesselam duaların kabulü için duaları öyle, namazları öyle harika şeylerdir ki der ve namazları okuyanlar, namazlarını kılanlar, o namazın şartlarını bilmeyenler ve bir de yolları bilenler, duaların kabulünü bilenlerin ayrı iki bölümü vardır. Esas itibariyle bazı kişiler hiçbir şekilde namazın gerçeğinden haberleri yoktur. Ve buna inanmayanlar, yani duaya inanmayanlar öyledir ki onların duaları cahilliklerinden ve namaz kılmanın cahilliğinden dolayı duaları kabul edilmez. Ve bu duanın şartlarını bilmediklerinden duaları, onların namazları kabul edilmez. Ve esas itibariyle namazın ve duanın esas anlamı gerçek olarak gerçekleştirilmemiştir. Yani şartlarına göre gerçekleştirilmemiştir. Bu kişiler duaların inkar, duaları inkar edenlerin durumundan daha kötüdür ve böyle insanlar ateizme doğru giderler. En önemli olan şey, dua edenler Allah-u Teala'ya dua etmekten hiçbir şekilde yorulmamalı ve hiçbir zaman morali bozulmamalı ve Allah-u Teala ile ilgili olarak kötü düşünmemelidir. Hiçbir şey yapılamaz Allah-u Teala ile ilgili olarak. Hiçbir şekilde ben uzun zamandan beri dua ediyorum, hiç kabul edilmedi diye düşünmemelidir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu anlayışla, namazların anlayışıyla bizlere, namazların anlayışını, duaların anlayışını bize vermiş ve onun terbiyesi altında, onun eğitimi altında bulunan sahabeler bu duanın önemini daha fazla anlamışlardır. Ve onlarda Allah-u Teala tarafından onlarda çok büyük bir değişiklik meydana gelmiş ve onların davranışları ile Allah-u Teala bu insanları reforme etmiş, etmek ve ıslah etmek istemiştir. Ve onlar bu namazın şartlarını yerine getirmek için onların kalplerinde bu anlayış meydana gelmiştir. Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarıyla bunlar daha da güçlenmiştir. Bu zamanda onun zamanında onun beraberliğinden istifade eden sahabelerden de bahsetmek istiyorum. Duaların kabulünü, duaların gerçekliğinin farkında olanlara Allah-u Teala duaların kabulünü, örneğini göstermiştir. Ve bunun sonucu olarak da imanları güçlenmiş ve ayrıca onlar başkaları için de hidayet kaynağı vesilesi olmuşlardır. Hazreti Mia Navaz Muhammed Han sahip bin bildirdiğine göre 1906 yılında Siyalkot'ta bir bulaşıcı hastalık ortaya çıktı. Bütün basımlar durduruldu ve bütün insanlar, etraftaki insanlar bir yerde toplandılar ve bir kişi Mola Bahş sahibin evinde ders veriyordu. Ben orada uzanmıştım ve bulaşıcı hastalık vardı ve dua ettim ve ey Allah'ım sen bunu, sen bir kişiyi gönderdin ve bunun ifadesi olarak hala bir taun hastalığı vardı ve bu taun hastalığı yayılmaya başlamıştı. Fakat sabaha kadar bu taun hastalığı yok olmaya başladı. Aynı odada başka bir kişi daha vardı. Hazreti Nuriddin sahip Cemu'dan bildirdiğine göre bir keresinde yaya olarak Gujarat'tan Keşmir'e gittim. Gujarat'ın yakınlarında ormanda namazımı okuduktan sonra ve büyük bir arzuyla, duyguyla bir dua okudum ve ey Allah-u Teala benim durumumu düzelt diye dua ettim ve ondan sonra Allah-u Teala benim için bir meslek iş yarattı ve öyle bir gelir elde ettim ki hiçbir zorluk elde etmedim. Hiç belli ben iş yerine gideceğine binlerce rupi bana gelmekteydi. 1915 yılında benim çocuklarım Kadiyan'daydım ve bir çocuklarım arasında da bir hastalık çıkmıştı ve çok yüksek ateş içindeydiler. Evime gittiğimde saat 4'te evime döndüğümde onların durumu çok kritikti ve bir çocuğum vardı o zaman, o hasta olan tek çocuğum vardı. Annesi çok son derece üzüntülüydü bu çocuğun durumuna bakarak ve ağlamaya başlamıştı çocuğun durumunu görerek. Beni görür görmez çocuğu bana getirdi birinci el vaziyetlerine ve çok sıcaktı ve evde çok dardı ve bunun yanında problemler de artmaktaydı. Bütün bunları bir araya getirerek durumlar çok kötüydü bizim için. Hatta çocuk da çok ciddi olarak hastaydı. Tabii ki doğal olarak öylesine üzüntülüydü ki ben çocuğu kaldırdım ve yanıma oturtturdum ve onun kritik durumu ve kendi çaresizliğimle birlikte gözyaşları yüzümden akmaya başladı ve ondan sonra devamlı olarak ey Allah'ım, ey sevgili Rabbim, bu zor durumda hiç kimse benim yardımıma gelemez ve hiç kimse tedavi edemez, sadece sen bizlere iyilik, sağlık verirsin, bu hastalıktan giderebilirsin. Bu duada öylesine kendimi kaybetmiştim ki ansızın bir fikir geldi aklıma. Kunna ya naru ya kul naru, kurda kurya benden selamın. Bu duayı tekrar söyledim ve elimi onun alt vücudunun alt bölümüne değdirdim. Ve öylesine ağlıyordum ki bunu yaparak hem ağlıyor hem de elimi onun vücuduna sürüyordum. Birkaç dakika içerisinde onun ateşi tamamen yok olmuştu ve şişkinliği vardı. Fakat 2-3 gün sonra bütün bu hastalıktan tamamen iyileşmişti. Hazreti Çavdiri Habib Han sahip Huşyarburda bir klinikte tedavi oluyordum. Ayağımda 3 kere ameliyat olmama rağmen iyiliğe kavuşmamıştım. Bir gün İngiliz doktor hanım, eğer izin verirsen biz sizin ayağını bileğine kadar keseceğiz dedi. Kangren olmuştu ayağı ve böylece bu kangren yukarılara çıkmasın. Ben aileme danıştım ve izin verdim. Ve o arada hanım doktor beni ayrı bir odaya aldı ve ayağımı kestiler. Hanımın ameliyatıydı bu. Onunla beraber ameliyathaneye girmek için izin istedim fakat bana izin vermedi. Onun için abdest aldım ve namaz kılmaya başladım, nafile namaz. Hanımım ameliyata götürüldü ve ben devamlı dua ediyordum. Kalbime bir fikir geldi. Ey Allah'ım dedim. Senin her şeye gücün yeter. Sen her şeyi yaparsın. Bu zaman ne olur onu kurtar da ayağı kesilmesin. Eğer ayağı kesilirse bütün hayatı boyunca güçlük çekecektir. Başımı secdeye koyarak acıyla dua ediyordum. Ağlayarak dua ediyordum. Ve o sefer bir ses duydum. La teknesülü bir rahmetullah. Yani hiçbir zaman Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesme. Başımı kaldırdığımda o hanım bana geldi ve koşarak geliyordu. Bu sefer dedi, o yarayı ben temizledim ve ayağını kesmeyeceğim. Çünkü daha sonra da kesilebilir, fakat bir kere kesildiğinde hiçbir zaman bir daha yerine konulamaz. Onun için Allah-u Teala'nın rızası için ben la teknesu, hiçbir zaman ben ümidimi kesmedim ve onun ayağı kesilmekten kurtuldu. 1925 yılında çok büyük masraflar vardı ve bundan dolayı işimizden atıldık. Bu durumda maddi durumumuzdan dolayı ancak Allah-u Teala'ya dua etmekten başka bir şey yoktur ve Allah-u Teala'ya dua ettim. Ramazan ayı geldi ve çok daha fazla dua etme fırsatını buldum. İtikafta da daha fazla dua etmeye başladım itikafta ve vahiy aldım. Pencabi dilinde bir vahiy aldım ve bu müjde zamanında mali durumlar daha da kötüleştiğinde başka bir vahiy aldı. Bu Fars dilindeydi. Bu müjdeden sonra Allah Teala bir oğul verdi bana. Onun ismi Mahmut Ahmet dedi. Ondan sonra Ağustos 1926 yılında ben hükümette bir görev verildi. 30 rupi yerine 90 rupi verildi. Mahbub Abdurrahman sahip Hazreti Rüstem Ali sahiple beraberce yolculuk yapıyorlardı. Her ikimiz de 2-3 Ahmedi Tonga'da gidiyorduk, Kadyan'a atarbasıyla. Bu yolları ilk kez gördük. Yolda öylesine aşağı yukarıydı ki bizim bedenimiz ağırmaya başladı. Yollarda hendekler vardı, çukurlar vardı. Rahatsızdı yolculuk etmek. Bu yol aynen bir mezara benziyordu. Ta ki demir yolu oluncaya kadar, demir yolu inşa edilinceye kadar, o zamana kadar hep öyle seyahat ederdik. Her neyse, Kadiyan'a gittiğimizde misafirhaneye vardık. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam caminin kuzey bölümünde küçük bir yerde oturuyordu. 10-15 kişi vardı kendisiyle beraber. Ve onlardan birisi Hazret Molvi Hekim Nurettin ve Hazret Molvi Kerim Nurettin sahip el sıktıktan sonra Çoğdiri sahip beni vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a tanıttı. Ve ben onlara bir para verdim ve huzur onun mendiline koydu ve benim biatımı kabul etti. Biattan sonra bütün aile, bütün oradakiler duaya dahil oldular ve biz ondan sonra Batala'ya gittik. Ve Batala'dan demir yoluna gittik. Batala şehrine gittik. Ve evin inşa işini bırakarak Kadiyan'a gittik. O evini yapıyordu. O dönemde Kadiyan'a gitmişti ve tekrar bir işimize başladık döndüğümüzde. İlk oda, ilk kat hazırdı. İkinci kat da yapılıyordu ve ansızın hastalandım ve ateşim 120'ye çıktı. Rüstem Ali sahip her gün benim sağlığımla ilgili olarak sorar ve bana hiç üzülme derdi ve her gün ben huzura yazıyorum. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a dua için yazıyorum. Bir gün gün boyunca rüyamda kardeşim bana dualar kabul edildi dedi. Ayağa kalktığımda hanımıma ve diğer akrabalarıma, benim kız kardeşim burada oturuyor, yanımda duruyor ve dualar kabul edildi diyor bana. Fakat ne oldu? Hatta benim ateşim daha da yükseldi ve birçok gün tamamen şuursuz olmakta, şuursuzdum ve herkes üzüntü içindeydi. Çavdar Gülistan sahip de çok üzülüyordu. Eğer şimdi ölürsem bu durumda nasıl, yani lüzumsuz biat ettin diyordu, diyeceklerdi. Ve onunla beraber diğer insanlar da biat etmişlerdi. Çavdiri sahip devamlı dua etmeye başladı ve her gün Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a mektup yazdı ve elhamdülillah daha da iyileşmeye başladım. Bir ay içerisinde tamamen iyileştim ve sağlıklı bir hale geldim ve bayram namazını camide kıldım. Allah-u Teala onun duasını kabul etmişti ve Allah-u Teala'nın sözleri gerçekleşti. Hazreti Hafız Mübarek Ahmet sahip bildirdiğine göre Hazreti Birinci Halife Hazretleri Han Malik sahip sahibe çok saygı gösterirdi. Bunun nedeni de Hazreti Mevlvi sahip okul günlerimde bana çok saygın bir kişi olmamı istiyordu ve bu dini meselelerde daha da ileriye gitmesini istiyordu ve ben bunun için dua ettim. Mevlvi sahibe dua ettim ve duaların kabulünün işaretini gördüm ve sen çok büyük bir din adamı olacaksın dedim ve duanın amacı da buydu zaten. Ve o çok büyük bir dini alanda çok büyük bir yüce makam elde etti. Sattar sahip Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden verilen haberi, yani geçici ve kalıcı yerler yok olup gidecektir. Bu vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen bir vahiydi. Bu zelzeleden 3 gün önceydi. Bir rüya gördüm. Huzur bizim evimizde oturuyordu. Benim köyüm beni sıkıntıya sokmakta. Lütfen benim için dua edin. Ben de aynı şeyi yapmaktayım ve rüyada bana öyle dedi. Ben yine rica ettim. Lütfen özellikle benim için dua edin dedim. Ve huzur beni sol elimden tutarak dua etti ve iki elimle dua etmeye başladım ve dua esnasında öyle büyük bir zelzele oldu ki neredeyse düşmek üzereydim. Ve sanki onu zorla sanki sıkı sıkı sardım ve bu durumda uyandım. Sabahleyin erkenden Kadiyan'a gittim ve Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bahçede bir çadır kurmuştu ve selam ona verdim ve dışarıya çıktı ve bu rüyamı ona anlatmam için izin istedim. Huzurda anlat dedi ve sen kurtulacaksın dedi 3 kere ve bu bulaşıcı hastalık ondan sonra patlak verdi. Benim hanımım, kızım ve onlar bu taun hastalığına tutuldular ve insanlar, birçok insan ölmektedir her gün. Eğer onlar da ölürse kim onları cenazelerine kılacaktır? Kim onların bedenlerini yıkayacaktır, ölülerini? Ben bu meseleleri bırakın Allah-u Teala'ya dedim. Benim hanımım da hasta, Allah-u Teala'ya dua ettim ve Allah-u Teala bizim bedenimizi kimse yıkamayacak. Bizim kabirlerimizde kimse kazmayacaktır. Elimde portakal vardı ve onu hanımımın ağzına sıktım suyunu ve yine düzelmeye başladı ve kızıma da aynı şekilde verdim ve onlar iyileşmeye başladılar ve elhamdülillah dedim. Aynı kelimeleri hatırladım ve hanımım ve kızım her ikisi de kurtuldular. Dua ettim ve Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bana 3 kere sen kurtulacaksın, sizler kurtulacaksınız dediğini 3 kere hatırladım ve elhamdülillah onlar kurtuldular bu taun hastalığından. Hazreti Min Mehdi Hüseyin sahip şöyle diyor, bir gün sabah namazından sonra Pir Siracül Hak Bey'le beraber onun evinin kapısında duruyordum. Pir sahip bir kişinin hikayesinden bahsediyordu ve ben bir bilgi aldım ve benim hayatım tehlikededir diye hissettim. Ve o zaman da Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kapısından önünde duruyordum ve hemen Muhammed Han Sunori de Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bahçesine giriyordu ve Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem aşağıya gelerek Mehdi Hüseyin orada mıdır? Pahlan, hayır dedi, o burada değildir. Belki de dükkandadır dedi. Evet dedim, ben buradayım dedim. Akbar Han belki de şimdi gelmiştir dedi. O talimat vererek sen bu özellikle bu konuyla ilgili olarak ayet-i kerimeyi bul ve işaret et bana getir dedi. Bu, o zaman da ben öylesine derinlemesine bu ayet-i kerimeyi kendim arayayım da bunu huzura kendim götüreyim diye arzu ettim. Fakat bu benim için mümkün değildi. Allah-u Teala'ya dua ettim. Ve nasıl Allah-u Teala çabucak benim duamı kabul etti ve orada ayakta durduğumda bu ayet-i kerime bana bildirmekteydi. Ve ondan sonra Kur'an-ı Kerime'yi açtığımda ilk gördüğüm şey o ayet-i kerimeydi. Ve huzurun istediği ayet-i kerimeydi. Ve derhal onu huzura götürdüm. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e ve Hazım Fazlettin sahibe git ve sor bakalım. Bu ayet-i kerimeyi budur dedim. Ben gösterdim. Tekrar siz gidin Fazlettin Bey'i gidin de onu bulun dedi. Ben işte burada huzur görmüyorum. Ben buradayım. Ben niçin gideyim Molvi Fazlettin sahibe? O Kur'an'ı elimden alarak evet dedi, istediğim Kur'an-ı Kerim'in ayeti buydu. Ve ondan sonra üst kata çıktı. Hazreti Gulam Vezirabadi Bey'in bildiğine göre ben devamlı olarak hatırlamıyorum açıkça ama açıkladığım bir düşündüğüm, hatırladığım bir şey vardır ki Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bastırdığı bir broşür vardı ve Calsa'da büyük bir toplantı olacaktı. Philosophy of the Teaching of'la ilgili olarak en birincisi gelecektir diye bunu yazmıştı. O günlerde iyi değildim. Çok büyük bir iddiaydı bu tabii ki. Ve zayıflığım da öylesine vardı ki bende zayıflık vardı. Fakat Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in iddiası benim yazım çok büyük, en birinci olacaktır demesi, bunu Allah-u Teala'nın bilgisinde olması dolayısıyla bu çok büyük bir iddiaydı. Bir mollaya gittim, büyük bir zorlukla ayakta kaldım. Çok zor yürüyordum ve mollayı da yanına aldım. Molvi Sünayullah ve Molvi Muhammed, onların konuşmaları dinlendi. Fakat hiç ilgilenmediler. Bilgi yoktu onun içinde. Fakat Hazreti Mirza Gulam Ahmet'in konuşması başlayınca oturacak yer yoktu. İğne bile atsan ses çıkarırdı. Öylesine insanlar onların bütün zamanlarını Mirza sahibin konuşmasını dinlemek için gelmişlerdi ve calsa iki gün daha uzatıldı ve bu bittiğinde ellerimi ayağa kaldırarak dua ettim ve şuraya bakın Allah-u Teala nasıl, Allah-u Teala dua ederek doğru dürüst düşünen insanları nasıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de bildirdiği gibi bunun nimetinden dolayı lütfen bu hastalıktan beni de kurtar dedi ve dışarıya çıktığımda Allah-u Teala'ya yemin ederim ki sanki hiç hasta olmamıştım. Ondan sonra bu hastalık hiçbir zaman bir daha bana hiç musallat olmadı bu hastalık. Ve ondan sonra Ahmedi oldu. Hazreti Ala Bakşahab'ın bildirdiğine göre Karameddin sahiple ilgili olarak Çandulal Hakim'di bir mahkemede ve orada başka bir Arya Gandarilal ve bu haberi verdi bana ve arkadaşım Arya gelerek bana haber verdi ve komitelerinde çok Mirza sahibe çok bir ağır ceza verilmelidir. Ben bunu dinleyince hemen Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e haber verdim ve dua edelim dedim. Geriye geldiğimde Amritsar'a gittim ve sabah namazı zamanıydı. Camiye gittim ve orada oturuyordum. Belki de salavat getiriyordum. Sağ tarafımda tamamen sağır vardı. O zaman da sağırdı. Şimdi o zaman da sağır. Şimdi de sağırdı. Çendülal daha bu kararı vermeden ölecektir diye bir ses duydum. Ben Çendülal bu kararı vermeden ölecektir diye duydum. Bu çok büyük bir müjdedir dedi. Daha fazla dua et dedim. Ve rüyamda bir Müslüman hakim gelmişti o mahkemeye ve Atmaram'a beyaz bardağın içinde su verdi. Onun yüzü gösterildi orada ve bir bacağı yoktu. Bir yere gidecekti ve Atmaram da oradaydı onu yolcu etmek için. Rüyaya aynen rüyadaki gibi gördüm. Hazreti Mesih Sarıtası'nı gördüm. Yerde oturuyordu. Ben de onunla beraber oturdum. Atmaram istasyondan geri geldiğinde mahkemeye aynı yolda, aynı şekilde bu kişi kimdir diye sordum. O huzurun durumuyla ilgili olarak söyleyen kişi. Ben bunun yüzünü daha önceden gördüm dedim. Çendurlarla ilgili belki bildi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi de bundan bilgi edinmişti. Ve Çendülal hakim sizi hapse atmak istiyordu. Ve ondan sonra o bir yerde uzanmıştı. Derhal ayağa kalktı ve dedi ki Çendülal'ın hakim masasında, hakim sandalyesinde oturduğunu görmüyorum dedi. Ve sonuç olarak oradan o meslekten alındı ve Multan'a tayin edildi ve daha sonra Multan'dan Lüdyana'ya geldi ve sonucu da deli gibi, sonunda deli oldu, aklını yitirdi ve deli olarak öldü. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı hapsetmek isteyen kişi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu durumlarda çok kendine dua ederdi ve Allah-u Teala'dan da tatmin olur ve sahabelerine de dua etmesini isterdi. Bütün bunları rüyaları da dinledikten sonra yorum yapardı. Hazret Gulam Morris sahibinin bildiğine göre biat esnasında Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiylerini okumaya çok meraklıydım. Zamidar adlı gazetede bu vahiyler basılırdı ve biz onları okurduk. Bunun sonucu vahiyin şekliyle muhalifler bu vahiylerden bahsederdi kendi gazetelerinde ve çok kötü olarak yorum yaparlardı ve biz de üzülürdük. Bir keresinde Allah-u Teala'ya dua ettim. Ey Allah'ım dedim. Ben bunun gerçeğini anlamamaktayım. Lütfen bunu bana öğretir misiniz dedim. Allah-u Teala'ya dua ettim ve başka bir ülkeye düştüğümde başka bir şey gördüm. Mavi bir at gökten indi ve yeryüzüne indi. Ve rengi daha da parlaklaştı. Ondan parlak ışıklar çıkıyordu. Bu sizin liderinizin alametidir. Çok yakında bu nur yeryüzüne de yayılacaktır ve düşmanlarınız yok olacaktır. Bundan sonra hakikaten vahide bu belirtilmiştir. Görüldü bu yıldızlar. Bu alametlerle ilgili olarak kısa söyleyeyim. Bu meseleyle ilgili Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam önceden verilen haberin gerçekleşmesi, parlak bir yıldızın gelmesiyle ilgili olarak 1907'de 25 gün sonra önceden verilen haberden sonra çok parlak bir yıldız çok uzun bir uzaklıkta nur yayılmıştı. Yeryüzüne düştüğü görüldü ve öylesine korkunç bir şekilde düştü ki bütün dünyanın nüfusu yok olup gidecektir gibi ve bazı insanlar şuursuz oldu ve bunun bir ateş yumağı olduğunu düşündüler ve sanki yeryüzüne düşmüş ve ondan sonra göğe sanki çıkmış gibi görüyordu ve birçok insanlar bunun nur olduğunu, ışık olduğunu, ateş olduğunu söylediler ve bu kuzeyden gelip güneye gittiğini, bazıları ise güneyden gelip kuzeye gittiğini söylediler bu nurun. Bu yolla Allah Teala duadan sonra Allah Teala vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabelerine alametleri gösterir ve bunlar kendi imanlarının güçlenmesine neden olurdu. Duaların kabulüyle ilgili ve parlak alametlerle ilgili olarak da onlar imanları, Allah-u Teala onların imanlarını güçlendirmiş ve daha da aydınlatmıştı. Bu anlayış ve duaların şartları ve sahabelerin düşüncelerine verilen bu anlayışlarla dua ettiklerinde bu anlayış da bizlere verilmeli ve Allah-u Teala da parlak duaların kabulünün parlak alametlerini bize bu yolla gösterecektir ve her birimiz imanda vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inanmakta çok güçlü olmalı ve Allah-u Teala'ya da bu şekilde dua güvenmeliyiz. Ahmediler de bu duayı okumalıdır. Ne kalıcı ne de geçici, hiçbir şekilde bu yerler kalmayacaktır. Dünya savaşının tehlikesi oradadır. Bunun için çok dua ediniz ve Allah-u Teala her Ahmedi'yi korusun. Esas itibariyle bütün dünyayı, bütün insanlığı korusun. Bu bütün kötülükler, felaketler gelmektedir. Ve belki de bunlar duadan sonra yok edilecektir. Birkaç gün sonra ben de yurt dışına çıkıyorum. Amerika ve Kanada calsasına gidiyorum. Başka ülkelere de gidiyorum. Pakistan'ın dışında calsalar vardır. Hayat çok korkunç durumdadır. Ve Allah-u Teala bütün fitnecileri ve başka hükümetleri Allah-u Teala alametler göstersin ve bu Ahmediyet'in gerçekliğinin alameti olsun ve bütün Ahmedileri Allah-u Teala korusun ve her yerde her çeşit tehlikelerden ve felaketlerden muhafaza eylesin. Amin.
Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.